أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala yapmış olduğunuz amellerinizi kabul buyursun. Ayaklarınıza sebat versin. Rabbim sizi cihat amelinden ve sair güzel amellerden mahrum eylemesin ve hayatınızı şehadetle tamamlasın, firdevs cennetlerinde sizi ağırlasın. Kardeşler, bugün inşallah biraz işlemek istediğim ders münafıklarla ilgili. Münafıkları ne kadar biz tanırsak, sıfatlarını tanırsak o kadar onlardan korunmuş olacağız. Çünkü her şey zıttıyla bilinir. İnsan kötüyü tanırsa o zaman iyiyi bilir. Çirkini görürse o zaman güzeli tanır. Yani güzeli bilmen için çirkini görmen gerekiyor. Çirkini görmezsen güzeli tanıyamazsın. Kötülüğü görmeyen bir insan iyiliği tanıyamaz. Cahiliyeyi mesela görmemiş bir insan İslam'ın ne kadar mükemmel bir din olduğunu anlayamaz. O sebeple Ömer radıyallahu anhu ne diyor? لَتُنْقَدَنَّ عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً اِذَا نَشَى فِي الْاِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةِ İslam'da diyor cahiliyeyi tanımayan insanlar türerse o zaman İslam halkaları teker teker kopmaya başlar bunlardan. Yani cahiliyeyi tanımıyor, cahiliyenin ne kadar kötü bir şey olduğunu tanımayan bir insan İslam'ın kıymetini iyi bilemez. Dolayısıyla İslam'daki var olan o güzel şeyler onun elinden yavaş yavaş gider. Kıymetini bilmeyince ne olur? İnsan bir şeyin kıymetini bilmediği mi onu zayi etmesi daha ne olur? Kolay olur. Ama düşünün ki cahiliyenin bütün her çeşidini tatmış olan bir Müslümanı düşünün. Yani zamanında affedersiniz içki içmiş, zina etmiş, işte uyuşturucu kullanmış, her türlü küfre girmiş, her türlü sahtekarlığı yapmış, hırsızlık, yalan, dolan, katillik vesaire. Bütün pis olan işleri yapmış. Daha sonra Allah-u Teala onu cahiliyeden kurtarıyor. İslam ile şereflendiriyor. Sonra İslam'ın güzelliğini görünce ne yapıyor? Ağlamaya başlıyor. Yani ben zamanda ne kötü bir insandım. İslam ne kadar güzel bir insanmış. Müslümanlar ne kadar mükemmel insanlarmış derken İslam'ın kıymetini çok daha iyi anlıyor. Yani. Dikkatliyseniz yine küfürde çok azını olanlar İslam'a girdikleri zaman İslam'ı da çok sağlam tutanlar. Mesela Ömer radıyallahu anhu küfürde böyle yani ileri giden birisiydi. Yani şiddetli birisiydi. Küfürde şiddetini küfürde de göstermişti. Hatta düşünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye çıkmıştı. O derece. Ama Allah-u Teala onu İslam'la şereflendirdiği vakit ne oldu? Ümmetin en ileri gelen bir şahsiyeti oldu. O yüzden işte bu münafıkları da kardeşler biz tanıyacağız ki, sıfatlarını bileceğiz ki ta ki yani onlardan uzak olalım ve o şekilde imanımızı ne yapalım gerçekleştirelim. Niçin peki biz münafıkları tanımamız lazım? Nifaktan korkulur mu? Evet, korkmamız lazım. Çünkü sahabe-i kiram korkuyorlardı. İbni Ebi Muleyke tabiinden bir şahsiyet diyor ki ben 30'a yakın sahabe gördüm diyor. 30'a yakın sahabe yetiştim diyor. Ve bunlar arasında ileri gelen sahabeler de vardı. Mesela Abdullah bin Ömer gibi, Abdullah bin Abbas gibi, Ebu Hureyre gibi, Ayşe validemiz gibi sahabenin ileri gelenleri de vardı. Hepsi istisnasız diyor ben münafık mıyım değil miyim diye korkarlardı diyor. İçlerinde bir korku vardı. Hatta hani Hazreti Ömer'in kıssasını bilirsiniz. Huzeyfe radıyallahu anhu'ya gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı olan Huzeyfe radıyallahu anhu. Resulullah aleyhissalatü vesselam münafıkların isimlerini ona söylemiş. Ona gidip soruyor ısrarla benim ismim var mı diyor münafıklar arasında. Israrla sana sorayım diyor ki bana cevap ver lütfen diyor. Benim ismim var mı münafıklar arasında? Hayır ya emirin mümin senin ismin yok diyor onların arasında. Düşünün ki Hazreti Ömer gibi bir şahsiyet. Yani ben münafık mıyım değil miyim diye böyle bir endişesi var. Halbuki cennetle müjdelenmiş. Bizim böyle bir garantimiz yok. Yani biz kıyamet gününde Allah-u Teala'nın huzuruna nasıl gideceğiz? Hangi hal üzere gideceğiz? Ölürken bu dünyadan ayrılırken iman üzere mi öleceğiz? Allah korusun imansız mı öleceğiz? Bizim bir garantimiz yok. İkincisi iman üzere ölsem bile acaba amellerin kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Sende nifak, bir nevi nifaklar olup da öyle mi Allah'ın huzuruna gideceksin, yoksa temiz bir şekilde mi gideceksin? Senin bir garantin yok. O yüzden hani bazı selefimizden kimseler çok ağlarlarmış, üzülürlermiş. Ya niye bu kadar endişe ediyorsunuz, bu kadar ağlıyorsunuz? Adamlar diyorlar çünkü cennet ehlinin isimleri yazılı, cehennem ehlinin isimleri yazılı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde iki evrak gibi böyle artık deri mi böyle bir şeyler yazılı olduğu bir şeyle çıkıyor. Ve diyor ki bu elimde diyor cennetliklerin isimleri yazılıdır. Bu elimdeki de listede de diyor cehennemliklerin ismi yazılıdır. Ve bu mühürlenmiştir artık kıyamete kadar ne bunlardan bir tanesi artar ne de bunlardan bir tanesi azalır. Artık bu bitmiş yani cennetliklerin isimleri yazılı babalarıyla beraber, künyeleriyle beraber. Tabii Allah-u Teala'nın bileceği bir şey yani gayb meselesi nasıl yazılı nasıl zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyi okuma yazması yok. Levh-i Mahfuz'da yazılı. Artık orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu temsili olarak gösteriyor. Bu yazılıdır artık. Allah-u Teala bizi yaratmadan önce kimler cennetliktir, kimler cehennemliktir zaten bunu Allah biliyor. Ve bu yazılmıştır artık ve mühürlenmiştir. Rufiatil aklam ve ceffetis suhuf hadiste geçtiği gibi kalemler kaldırıldı, artık kırıldı bir nevi ve mürekkep de kurudu, değişmesi yok. Dolayısıyla senin adın ya cennetliklerin arasında yazılı ya da cehennemliklerin arasında yazılı. Ve bizim de bilgimiz yok. Acaba hangisinde yazılı? Düşünün, bunu bile düşünmek aslen insanın iştahını kaçırır. İnanın ki yeme iştahını kaçırır. Dünya lezzetlerinin falan şeyini kaçırır yani iştahını. Çünkü bilmiyorsun ismin nerede yazılı. Ve kıyamet gününde sana okunacak yani. Cennetliklerin isimleri okununca sen merakla dinleyeceksin. Benim ismim bunların arasında mı? Değilse demek ki cehennemliklerin arasında. Allah korusun. Yani mesele böyle ciddi olunca sahabe-i kiram da korkuyorlardı. Ve biz münafık mıyız değil miyiz diye bir korku vardı. Zaten mümin olan nifaktan korkar. Münafık kendisinden korkmaz. Emindir. Ben zaten doğruyum. Ben ne yaptım ki? Bu gözle bakar. Zaten öyle olmasa münafık olmazdı. Ama mümin Allah'tan korktukça, takvalı oldukça, imanı arttıkça Allah'a olan korkusu daha fazla çoğalır. Hani Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? O üç kişi yani biz sürekli ibadet edeceğiz, oruç tutacağız falan diyen kimselere vallahi dedi sizin aranızda en takvalı olan benim dedi. En çok Allah'tan korkan benim dedi. Allah-u Teala'yı en iyi tanıyan da benim dedi. Yani kişi Allah'ı ne kadar çok tanırsa o kadar takvası da artar. Ne kadar çok takvası artarsa o kadar da korkusu çoğalır. Benim amelim kabul edildi mi? Takva çoğaldıkça günah da ne yapar? Gözünde çok fazla büyük olur. Günahlarından korkmaya başlar. Takva ehli küçük bir günaha girdiği zaman sanki yani bir dağ varmış gibi üstünde onun üzerine yığılacakmış gibi korkar. Ya ben bir günah işledim, acaba ne olacak benim durumum? Niye? Çünkü takva ehlidir. Ama fasık bir insan, takvasız oldu mu bir insan, büyük günah işler, diyorlar sanki o büyük günah onun burnundaki bir sinek gibidir. Böyle konunca böyle yapar, sineği kovar. Ne var ki yani? Onun için yani çok büyük bir şey değildir. İşte sahabe-i kiram da cehennemden korktukları için, Allah'tan korktukları için, imanları mükemmel olduğu için nifaktan ne yapıyorlardı? Korkuyorlardı. O yüzden bizler de korkacağız. Münafıkların sıfatlarını tanıyacağız ki ne yapacağız? Ondan uzak duracağız. Tabii münafıkları tanıtmadan önce kardeşler şu ayrımı da bilmemiz gerekiyor ta ki karıştırmamak için. Nifak iki türlüdür. İtikadi nifak var, bir de ameli nifak var. Yani insanı kafir yapan nifak var, münafıklık var, bir de kafir yapmaz fakat fasık yapan münafıklık var. Fasık, günahkar yapan. Bu biraz sonra anlatacağım. Sıfatlar insanı kafir yapan, yani daha doğrusu kafir olan münafıkların alametleridir. Öbür grupta da kardeşler ameli münafık deniyor bunlara. Yani günahkardırlar, kafir değildir ama yani amelinde nifak alametleri var, günahkar oluyor. Yani bu kimseler kafir değiller. Şimdi nifak kardeşler iki yüzlülük anlamına geliyor. Ve şer'i olarak Müslüman değilmiş Müslüman olmayan bir insan Müslümanmış gibi görünmesine nifak deniyor, münafıklık deniyor. Aslen kendisi Müslüman değil. Yani İslam dinini kabullenmiyor. Ve hatta İslam dininin bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ve Müslüman gibi görünüyor ve küfrüne devam ediyor. İşte bu küfürüyle yaşıyor, bunlara ne deniyor? Münafık deniyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bol bol bunlardan bahsetmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bahsetmiş. Niçin bahsetmiş? Ta ki bu insanlardan hem sakınalım hem kendimiz, bizde varsa onlar, o hasletlerden kendimizi arındıralım. Böyle insanlar oldu mu da onlara nasihat edelim ve bir nevi de onlardan da ne yapalım? Sakınalım. Çünkü innel münafıkîne humul aduv diyor. Fehzerhum diyor. Yani münafık olanlar düşman olanlardır. Onlardan sakın diyor. Çünkü bunların tehlikeleri, bunların zararları çok daha büyük. Kafirlerden çok daha büyük. Misal veriyorum. Mesela bir kafir, asli bir kafir bizim aramıza rahat rahat giremez. Yani bir Rus askeri, bir işte Nusayri bir kafir, yani küfrü açık belli olan bir kafir aramıza girebilir mi? El cevap giremez. Uzaktan dışarıdan bize zarar vermeye çalışır, biz de ona zarar vermeye çalışırız. Savaş içindeyiz. Kim kime gücü yeterse. Ama düşünün ki bir münafık, bir Nusayri, bir kafiri düşünün ki sakal bıraktı, Müslümanlar gibi biraz ayet hadis öğrendi ve bir şekilde işte mücahitlerin arasına katıldı. Ensar diye gelip mesela bu mecmuaya katıldı, örnek veriyorum. Bu meclislere gidip gelmeye başladı. Şimdi bunun vereceği zarar ne kadardır? Çok ciddi zararlar verir. En azından malumatları öğrenir. Kim emirdir, kim emir yardımcısıdır, kimler var, bunlar nereden geliyorlar, makamlar nerede, bunların silahları, bunların savaşçıları, bunların durumları, ne yapmaya çalışıyorlar, nereye gidecekler ameli olarak. Bütün bu malumatları bilmesi bile çok ciddi zarar demektir. Düşün bir de bu daha da dışarıda gezdi mi, büyük şahsiyetleri öğrendi mi, bu kadı, bu komutan, bu bilmem ne, bunun evi burada, bu buraya gidiyor, şu saatte çıkıyor. Ondan sonra bir de eline bir çip verirlerse, şu çipi oraya yerleştir, oralarda bombalanırsa düşünün artık ne kadar ciddi zarar verir. Yani belki bir münafık yakalanana kadar belki 200-300 mücahidin şehit olmasına belki sebebiyet verebiliyor. 10-15 tane komutanın, 3-5 tane ne bileyim şer'i adamın ölümüne sebebiyet verebiliyor yani. Birkaç tane makarın vurulmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden bunların zararları çok ciddi. O yüzden fehzerhum diyor, onlardan sakın, dikkat et. Bu sebeple münafıklara, münafık tipi insanlara Müslüman sır vermemeli. Müslümanların malumatlarını öğretmemeli, vermemeli, şahsiyetleri tanıtmamalı. Müslümanların avret sayılan yerlerini ona göstermemeli. Çünkü bunlar çok ciddi zarar veriyorlar. Hatta bu son dönemde belki gördünüz, Türkiye'ye de elhamdülillah şu anda çevriliyor. Bu Yemen'de bir mecmua, bir grup yakalandı. Casus mecmuası. Ve bunlar itiraf ediyorlar. Ne gibi zararlar yapmışlar, ne gibi işte yani kardeşlerin şehit edilmelerinde parmakları var. Yani öyle şeyler anlatıyorlar ki insanın kanı donuyor. Subhanallah, ne kadar çok zarar vermişler. Zamanda Irak'ta yine Ebu Muhammed adında bir komutan anlatmıştı. Ben dinlemiştim ta o 2003 yıllarındaki bir dört yeni daha cihadın başladığı dönemde. Mücahitler çok ciddi darbeler yiyorlar. Daha sonra iki tane münafık tespit ediyorlar. Bir tanesi doktor. Bir tanesi de mücahit sıfatıyla işte sürekli dışarıdan para getiriyor, mücahitlere sözde veriyor, işte yol falan yapıyor ama bir sürü mücahidin yakalanmasında bu sebebiyet veriyor. Yani mesela %20 geçiriyorsa %30, %70'ini yakalattırıyor şüphe çekmemek için. İşte ona para veriyorlar mücahitlere ulaştırsın, yarısını getir veriyorsa yarısını da cebe indiriyor. Sonra kendisi itiraf ediyor, 200'e yakın mücahidin şehit edilmesinde şeyi var yani, rolü var. Muasker yerlerini tanıtıyor Amerika'ya, oraları falan vuruyorlar. İngiltere'ye malumatlar gidiyor işte. Velhasıl sonra onu yakalıyorlar bir şekilde. Allah-u Teala açığa veriyor bunu. Buna işkence yaptıkları zaman mücahit sıfatında olan birisi itiraflarında şunu söylüyor, diyor ki benim aslım Yemenlidir diyor. Biz Yemen Yahudilerindeniz diyor. Ve zamanında atalarımız şeye geldiler diyor, Suriye'ye geldiler diyor. Ondan sonra işte Ben 90 yılında diyor şeye girdim, Mossad'a girdim diyor. 90 yılında. Tabi isim değiştiriyorlar. Bunlar Müslüman gibi, babası Müslüman gibi görünüyor. 90 yılında Mossad'a girdim diyor. 91 yılında beni Körfez Savaşı'na gönderdiler. Bir müddet görev aldım diyor Irak'ta. Sonra 2003 yılında bir daha gönderdiler diyor. Tabi işkenceyle bütün itiraflarda bulunuyor. İşte falanların yakalanması benim sebebim ne oldu? Falan yerin vurulması benim sebebim ne? Falan kişiden tutuklanması vesaire. Öyle şeyler anlatıyor ki. Peki seninle beraber kim var? Bu sefer doktor adamı söylüyor. Düşün, mücahitleri tedavi eden münafık çıkıyor. O da onun gibi aynı Yahudi asıllı. Onu da yakalıyorlar. O da bayağı malumat veriyor. Onun sebebiyle işte başkalarına gidiyorlar. Üniversite profesörü, işte karate hocası, bilmem neci, imam, hatta böyle isimler var. Düşünün, böyle adamları kendi saflarına çekmişler, para veriyorlar. Onlarla mücahit şey yapıyorlar. Tespit ettirip vurdurtuyorlar. Acayip bir şebeke yani. Geçen Yemen'de de dediğim gibi öyle şey çıkardılar yani, video çıkardılar. Ve burada da çok var. Bütün cihat sahalarında var kardeşler. Cihat sahalarının dışında da var. Şimdi Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de kaynıyor yani. Cemaatlerin arasına girmeye çalışıyorlar. Bugün mesela devletin yıkılmasında yine casusların çok büyük şeyi var, rolü var. İstihbarattan çok elemanlar girdi, çok münafıklar girdiler ve devlet çok hızlı bir şekilde yıkıldı. Tabii yaptıkları zulümlerle beraber bir de öbürlerin zararları. Yani muhakkak ki mücahitler arasında da giriyorlar, girmeye çalışıyorlar. O yüzden fehzerhum diyor, onlardan dikkat et, sakın diyor. Ve münafıkların tabii rolleri büyük olduğundan dolayı, kötülükleri, zararları büyük olduğu için, artı İslam'ın güzelliğini görmesine rağmen İslam'a hani girmiyor, hatta giriyormuş gibi gösteriyor, yalancılık üzerine kurulduğu için innel münafıkîne fiddarkil esferi minen nar diyor Allah Teala. Münafıklar cehennemin en alt mertebesinde olacaklar. Yani en çok azaba düçar olacak olanlar münafıklardır. Kardeşler, bunların kaba taslak teferruatına çok girmeden sıfatlarına girerse, Kur'an'da ve sünnette geçen sıfatları, bunlar sahtekar insanlar, aldatıcı kimseler. Yani içleri farklıdır, dışları farklıdır. Mümin nedir? Mümin sadıktır. İçi neyse dışı da böyledir. Yani içinde bir türlü, dışında bir türlü, bu münafıkların alametidir. O yüzden hani ne demişler? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yani içinle dışın bir olsun. İçi dışı ayrı olan kimdir? Münafıktır. Ya da münafık ne yapar? Dışını çok süsler, böyle çok güzel Müslüman gibi gösterir ama içi haraptır. İçi fasıktır, aleykümselam rahmetullah. Günahkardır, fasıktır, mücrimdir, çok kötü hasletleri var içeriden. Ama dışarıdan çok güzel bir Müslüman olarak görünür. Müslüman tam tersi aslında içeriden daha da güzeldir. Kalbi, imanı, takvası, tevekkülü Allah'a olan saygısı, tazimi vesaire. Belki dışarıdan çok umursamazsın ama içinden adam nedir? Çok çok daha Allah katında değerli birisidir. Evet, münafıkların en belirgin şeyi, sıfatları, iki yüzlü olmaları, sahtekar olmaları, insanları kandırmaları. Kalplerinde hastalık olması, şüphe hastalığı, işte dünyayı yaşama, dünyayı elde etme hastalığı, bunların kalplerine hakim olmuştur. Ve sürekli tereddütler içerisinde, sürekli şüpheler içerisinde ve hasta olduğu için de böyle bir düzen tutturamıyor. Bir böyle Müslümanlarla beraber, bir kafirlerle beraber menfaati neredeyse o da oraya doğru ne yapar? Gider diyor. Bunlar yeryüzünde ifsad edenler. Dışarıdan sanki ıslah ediyormuş gibi görünürler fakat gerçekte ifsad ediyorlar. En büyük darbeyi de onlar vuruyorlar. Zamanında mesela Kemal Atatürk münafıklık yapmamış olsaydı büyük darbeyi indiremezdi Müslümanlara. Müslüman gibi göründü, sanki İslam'a böyle sevgisi var, saygısı var gibi gösterdiği ne zaman temkin sahibi oldu, ondan sonra Müslümanları, alimleri biçmeye başladı, şeriatı kökünü kazımaya başladı. Ve bunu yaparken de işte medeniyet diyordu, işte Türkiye'ye daha yüksek seviyelere çıkarmak, medeni yapmak, işte yok sanayi oluşturmak gibi isimlerle. Bunlar gibi yani münafık olanlar insanlara şey gibi gösterirler yani, sanki gerçekten yeryüzünde ıslah edici, düzeltici gibi görünürler ama gerçekte İslam'a çok ciddi, Müslümanlara çok ciddi zararlar verirler. Bunlar genelde Müslümanlarla ve İslami Şialarla dalga geçerler, alay ederler. Sürekli Müslümanların arkalarından konuşurlar. Bir alim bahsettin mi hemen alimi eleştirmeye başlarlar. Bir mücahit grup bahsettin mi hemen eleştirmeye başlarlar. Yani nerede güzel bir Müslüman varsa genelde bunlara böyle hep ayıplarını, kusurlarını, aleykümselam ve rahmetullah. Hep onun ayıbını, kusurunu, eksiğini araştırır, onu sürekli gündeme getirir, onu sürekli eleştirir. Müslümanların güzel yönlerini bahsetmezler. Bu kötü bir haslet kardeşler, bundan uzak durmak lazım. Yani özellikle hani Müslümanlar masum değiller. Her bir Müslümanın iyi yönleri var, kötü yönleri var. İnsan sadece kötü yönleri görürse bu zulmetmiş olur. Her zaman iyi yönleri görüp de kötü yönleri hiç görmezse bu da çok saflık olur. İkisini beraber göreceksin, adil olacaksın. İyilikler, kötülüklerin çok çok üstündeyse o zaman ne yapacaksın? O kötülükleri de, yani iyilikleri sebebiyle kötülüklerini de artık bir nevi bağışlayıcı olacaksın. Hani eşler de böyledir. Yani mesela bir insan eşine karşı muamele yaptığı zaman, hani Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sen eşinden bazı hasletleri, kerih görsen de bazı hasletleri de sen beğenirsin. Yani sen hanımın, misal veriyorum, %70-%80 çok iyi hasletlere sahip, %10-%20 hoşuna gitmeyen kötü hasletlere sahiptir. Sen ne yapman lazım? O iyi hasletler hatırına o kötü hasletleri de idare etmen lazım. Kadın da aynı o şekilde, o da böyle yapması lazım. Demesi lazım ki benim eşim de yani bir sürü iyi hasletleri var. Yani %90 kadar güzel hasleti var, %10 kötü hasleti var. Bari o %90 yani hatırına öbürleri de artık sabretmem lazım, es geçmem lazım diye. Müslümanlar da böyle kardeşler. Yani herkesin terazi gibi adil olmak lazım. İyi yönleri ağır bastığı zaman ona göre sevgi beslemek lazım, hakkını yememek lazım. Ama sürekli eleştiren, sürekli böyle yerin dibine geçirmeler, Allah korusun, bu genelde münafıkların hastalıkları. Çünkü münafıklar istemezler, Müslümanlar için hayır istemezler. Müslümanlar sürekli birbirlerine düşman olsunlar, birbirlerine güvenmesinler, bir araya gelemesinler, cemaat oluşturmasınlar, kuvvet oluşturmasınlar. Sürekli fitne, fesat, işte küçümseme, onların hatalarını böyle ortalara dökme, kusurlarını çıkarma gibi şeylerine girerler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunların yine en belirgin alametleri kardeşler, tembel insanlardır. İbadet noktalarında tembeller. Çünkü kalpleri ölü, kalpleri hasta. O yüzden ayete geçtiği gibi وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا. Onlar namaza kalktığı zaman tembelce kalkarlar. يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا قَلِيلًا. İnsanlara hep gösteriş yaparlar ve Allah-u Teala'yı çok az anarlar. En belirgin sıfatların ibadete tembelce kalkanlar. Niye? Çünkü kalp dediğim gibi hasta. Kalp çünkü ölü. Böyle olunca da ibadet edemez. Bugün mesela hani birisine tebliğ edersin, anlatırsın. Namaz kıl dersin, kılmak istiyorum, kılamıyorum, bana dua et, kılamıyorum. Kılamaz. Niye kılamaz? Çünkü kalp ölmüş ve de kalp çok hasta. Dolayısıyla namaz ona çok ağır bir yüktür. Adam belki sabahtan akşama kadar, affedersiniz, eşek gibi çalışır. Çok emek verir, biraz para kazanmak için. O ona mesela ağır gelmez. Ama gel şurada bir namaz kıl, bak karşında cennet var, şöyle mükafat var. Namaz kılamıyorum diyor. Acayip bir durum yani. Halbuki ne olacak ki sabah namazı, öğle namazı, hani bütün namazları toplasan hepsinin tutacağı 24 saatten bir saattir. Ve asıl bunlarda lezzet var. İnsan yani hakkıyla namaz kıldığı zaman vallahi lezzet alır. Yani sen bir Müslümanı, seni öldüreceğim namazını terk et yoksa öldüreceğim dediğin zaman, tamam beni öldür, namazını terk etmem der. Çünkü namazsız duramaz Müslüman. Alışkındır. Bakıyorsunuz namaz ona ağır geliyor. Niye ağır geliyor? Çünkü münafık gibi kalbi hasta. O yüzden ibadetlerde tembellik sıfatı vardır. Bundan tabii uzak durmamız gerekiyor. Bazı kardeşler var mesela, sabah namazına uyandırıyorsun. Tembellik yapıp durur. Tamam kalkacağım, tamam kalkacağım, tamam kalkacağım. Bıraksan uyuyor, namazı geçiriyor. Bu çok kötü bir haslet. Yani asıl olan normalde teheccüd namazına kalkması lazım. Hani tamam orayı es geçtik, takva yönü yok ama sabah namazı, yani sabah namazı terk edilmesi, bile bile hele zaten terk edilmesi kardeşler, zina etmekten, içki içmekten, adam öldürmekten daha beter. Ulema ne diyorlar? Hani kafir olur diyenler var, bir vakit namazı bile bile terk ettiğin zaman kafir olur diyen var. İmam Ahmed'in bir görüşü de budur. Düşün bir vakit sadece. Sahih kavle göre kafir olmaz fakat büyük bir günah kazanmış oluyor. O büyük günah da nedir? Zina etmekten, içki içmekten, düşünün adam öldürmekten daha beterdir. Bir namaz, bir vakit namazı bırakmak. Hatta İbn-i Teymiye Rahimullah'a göre selefi alimler fetva veriyorlar. Diyorlar ki bile bile namazı bırakan bir kimse o namazı iade etmemeli. İade ederse kabul edilmez. Ne zaman namazın kazası olur? Hatayla, mesela unutarak geçirdin. Veyahut da uyuyakaldın geçirdin. Veyahut da baygındın, hastaydın. Ne bileyim, savaş esnasında hiçbir fırsat bulmadın. Mesela Hendek Savaşı'nda birkaç vakit namazı geçiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam sahabeyle beraber sonra o namazı kılıyorlar. Bu gibi hallerde kaza olur. Ama bile bile terk edersen bunun kazası olmaz demişler. Çünkü sen zamanında kılmadın, çok büyük bir cürüm işledin. Onun kazasını da yapsan artık o kabul edilmez. Çünkü zamanı geçti artık. Çünkü Allah-u Teala her bir namaza bir vakit belirlemiştir. O vakti geçti mi artık o bitmiştir yani. Evet, Allah'ı çok az anarlar, yani zikirden mahrumdurlar. Oturur böyle bir saat, iki saat boş boş oturur mesela, maç izler, ne bileyim konuşur, sohbet eder, hiç Allah lafzı geçmez. Ya da öylesine oturur, şurada bekle adam gelene kadar, tamam, oturur böyle böyle izler gelen gideni. Subhanallah, fırsat bir oturduğun yerden bir istiğfar çeksen, la ilahe illallah desen, salavat getirsen, bunlar hepsi sana ecir. Hiç durmadan sana ecir yazılacak. Ve bunlarla insan çok yüksek kademelere ulaşacak yani. İşte münafıklar Allah'ı zikretmezler. Çünkü kalpleri harap. Harap olunca zikredemiyorlar. Bir de riyakarlık yaparlar. Riyakarlık, gösteriş. Allah korusun, amelleri yok eden, insanı helake götüren unsurlardan bir tanesi. Riyakarlık, Allah korusun, yani genelde yaygın olan bir hastalık, çok olan bir hastalık ve yani kurtuluşu da çok zor olan bir hastalık. Cihattan da daha ağırdır. Her şeyden daha ağır. Yani en ağır olan ibadet hangisidir? İhlastır. İhlas o kadar zor ki onu muhafaza etmek gerçekten çok çok zor. Hatta Ebu Derda diyor ki eğer Allah-u Teala benim bir amelimi kabul edecek olursa ben ümit ederim ki onunla cennete gireceğim. Demek ki o amelim ihlaslıymış, Allah kabul etmiş. O yüzden o amelim, yani nedir? O amelim yani kabul edilmesi sebebiyle ben Allah'ın katında müttaki olanlardan addediliyorum. Çünkü ayette diyor اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Muhakkak ki Allah-u Teala müttakilerden kabul eder. Yani senden kabul edildi mi sen inşallah o müttaki sınıftansın. İşte ihlas bu kadar zor bir şey. Hatta yeri gelir belki mesela amelin, o anki amelin ihlasını yaparsın. 5 dakika sonra o ameli belki kaybedebilirsin. O zaman anlatmazsın. 5 dakika geçer sonra anlatırsın. Az önce şöyle şöyle salih amel işledim. Riyakarlık yaparsın, Allah korusun. Veyahut da bir gün sonra anlatırsın. Ve bir ay sonra veya 1 sene sonra veyahut da 10 sene sonra. Düşünün 10 sene önce yapmış olduğun belki bir ameli zikredersin bir mecliste. Onunla övünürsün, gösteriş yaparsın. O 10 sene önce yaptığın amel ne oldu? Bitti yani. O kadar tehlikeli yani. Evet, bu konuda tabii sahabeler ürküyorlardı, korkuyorlardı. Ya Resulallah biz peki ne yapacağız? O kadar tehlikeli bir şey ki, o kadar gizli de geliyor ki yani bu, yani riyakarlık. Aleyhisselatü Vesselam hadiste geçtiği gibi siyah bir gecede siyah bir karıncanın siyah bir kaya üzerinde yürümesinden daha hafiftir. Hani farkına varamazsın kesinlikle. İşte o yani riyakarlık da senin kalbine girer, kesinlikle farkına varamazsın. Sahabe tabii korktular. Ya Resulallah, o zaman nasıl yapacağız? Deyince Aleyhisselatü Vesselam onlara dua öğretti. Allahümme inni a'udhu bike en uşrike bike ve ana a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu. Ya Rabbi, bildiğim şirklerden sana sanırım. Senden bağışlama diliyorum. Bilmediğim şirklerden de sana sığınırım. Anlamında bir dua. Allahümme inni a'udhu bike en uşrike bike şeyen ve ene alemu ve estağfiruke lime la alemu duası. Evet, yine münafıkların bir alameti, bunlar korkak insanlar. Cihada çıkmazlar. Cihada çıkacak olan kimseleri korkuturlar. Düşmanı çok büyük gösterirler. Müslümanları sürekli böyle az gösterirler. Başaramazsın, edemezsin, herkes öldürülecek, yakalanacağız, şu olacak, bu olacak diye sürekli korku verirler. Bunlar cimri insanlardır. Cimriliği emrederler. İnfak etmek istemezler. İnfak edecek olan kimselerin de önünde dururlar. Evet, bunlar müminler arasında sürekli fitne, fesat sokmaya çalışırlar. Sırf onları böyle azimlerinden kırmak için. Marufu emretmezler, münkerden yasaklamazlar. Tam tersini yaparlar. Birisi marufu emretti mi, ya bırak milletine karışıp durma. İşte münkerden sakındırdı mı hemen itiraz ederler. Hani bu münafıkların ileri geleni vardı. Abdullah bin Ubey bin Selul. Abdullah bin Ubey bin Selul Medine'de münafıkların en ileri geleniydi. Münafık olmasının sebebi de normalde kendisi kral olacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmemiş olsaydı kendisi kral olacaktı. Hazreç kabilesinden ileri gelen bir şahsiyet. Onun etrafında toplanıyorlardı. Ve ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti, İslam oralarda yayılmaya başlayınca tabii artık onu kimse dinlemedi. Onu bıraktılar, etrafındakiler bıraktı. Çok az bir kesim kaldı. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında toplandılar. Onu lider olarak kabul ettiler. Tabii kendisi koltuğu ne yaptı? Kaybetti. Koltuğu kaybedince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e düşman oldu. Ve ölene kadar münafıkça yaşadı. Münafıkların ileri geleniydi. Abdullah bin Ubey bin Selul. Bir de onun bir oğlu vardı Abdullah adında. O da çok çok samimi bir Müslümandı. Hatta babası bu Abdullah bin Ubey bin Selul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ileri geri konuşunca, hani bir savaştan geri dönünce bir çeşmenin başında onun kölesiyle, Hazreti Ömer'in kölesi kavga ediyorlar. Sonra bu Ensar'dan yardım istiyor, öbürü muhacirlerden yardım istiyor falan, kargaşa olunca bu sefer bu Abdullah bin Ubey bin Selul öfkeleniyor. Diyor ki bunu da mı yapacaklardı? Kendi yurdumuzda onları aldık, işte onlara iyilik yaptık, şimdi de gelmişler bizimle kavga ediyorlar, bize böyle bilmem ne yapıyorlar. İşte Araplar ne demişler? Sen min kelbek yakuluk. Köpeğini doyur seni yesin. İşte haşa, bunlar da böyle. Vallahi le in recane ilel medineti le yuhricennel a'azu minhel ezel. Biz Medine'ye dönecek olsak, vallahi biz azizler oradan, zelil olanları oradan çıkaracak diye böyle yemin etti. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem hesabını sorduğu zaman inkar etti. Kargaşa oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyasetiyle bunları yatıştırdı. El muhim derken bunlar Medine'ye varınca savaştan geri dönüyorlar. Aleyhisselatü vesselam kargaşaya izin vermedi hikmetiyle. Çünkü münafıklarla işte kavga, dövüş, savaş yani zarar getirici şeyler. Aleyhisselatü vesselam siyaseti münafıkları öldürmedi. Defalarca dediler hani ya Resulullah izin ver, öldürelim, şey yapalım. Aleyhisselatü vesselam ne diyordu? İşte Muhammed ashabını öldürüyor diyecekler. Çünkü bunlar Müslüman olarak tanınıyor. Bunlar öldürülecek olsa insanlar korkarlar, İslam'a girmezler. Artı çok konuşurlar. Ya bakın işte bunlar Müslüman öldürüyorlar, fitnesi, zararı büyük olacak. Aleyhisselatü vesselam öldürmüyordu. Orada işte Abdullah'ın oğlu, düşünün Medine'nin tam giriş yerinde durdu, kılıcını çekti ve babasını bekledi. Tam babası geçeceği zaman bir dakika dur dedi. Senin gibi zeliller, aziz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den özür dilemedikçe vallahi seni sokmayacağım dedi. Sen aleyhisselatü vesselam hakkında böyle konuşursun ha. Hatta ondan önce de Resulullah'a geldi. Ya Resulullah dedi, eğer benim babamı öldürme niyetin varsa bana söyle, ben öldüreyim. Hani başka birisi kalkıp öldürürse korkarım, hani bir hamiye tutar bir şeytana uyarım, cahillik yaparım. Ya o Müslüman'a karşı işte ne bileyim intikam alırım ve hatta kin, öfke beslerim, bu beni helake götürür. Öldürülecekse bana söyle, ben öldüreyim. Aleyhisselatü vesselam hayır diyor, ben öldürmeyeceğim onu. Bizimle iyi geçindiği müddetçe biz de onunla iyi geçineceğiz diyor aleyhisselatü vesselam. Tabi orada Medine'nin kapısında babasını yakaladı, bırakmadı. Dedi ki vallahi senin gibi zelil insanlar, aziz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den özür dilemedikçe seni buraya sokmayacağım dedi. Oğlum sen ne yapıyorsun falan filan kargaşa yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ya Resulullah şuna söyle, benim oğluma söyle, beni öldürmeye çalışıyor derken böyle kargaşa çıkarınca ya Resulullah diyor izin ver bu zelil olan babam senden özür dilesin, senin gibi azizlerden özür dilesin. Aleyhisselatü vesselam yolunu aç diyor, bırak onu falan diyor. O şekilde Aleyhisselatü vesselam emredince bırakıyor yolunu. Yani böyle dikenden de gül çıkar. İşte bu Abdullah bin Übey bin Selul sürekli işte Müslümanlarla dalga geçerdi. İslam şiarıyla alay ederdi fakat gizli kendi halinde olduğu zaman, arkadaşlarıyla olduğu zaman bazen çaktırmadan da böyle şey yapıyordu. Sorulduğu zaman da inkar ediyordu. Ben işte Resulullah'ı kastetmedim, Müslümanları kastetmedim, inkar ediyordu. Hatta bir ara daha yeni Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman, hicret ettiği zaman o zaman daha İslam'a yani girmemişti, nifanı tam göstermiyordu. İşte bir grup arasında otururken orada işte müşrikler var, Müslümanlar var. Abdullah bin Revaha var orada o mecliste. Aleyhisselatü Vesselam bir eşek, bir binek üzerinde geliyor. O meclisin yanına gelince iniyor. Ondan sonra orada müşrikler var, onlara İslam'ı tebliğ ediyor. Abdullah bin Übey bin Selul İşte ya Muhammed diyor yani gelip meclislerimize girmene gerek yok. Sen zaten hani peygamber olduğunu söylüyorsun. Sana iman edecek olanlar zaten yanına gelirler. İman etmeyenler gelmez yani gelip meclislerimizde böyle bizi rahatsız etmene gerek yok. Senin eşeğin de zaten buraları şey yaptı toz kaldırdı yani bizi böyle şeye toza boğdu falan. Başka rivayetlerde işte senin eşeğin kokusu var bizi rahatsız ediyor. Bir daha böyle eşeğinle gelme bizi. Aramıza girmene gerek yok falan deyince tabi Abdullah bin Revaha zoruna gidiyor. Vallahi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşeği senin mis kokundan daha güzel kokar diyor. Deyince tabi çok zoruna gidiyor. Onun aşireti falan var. Derken onlar da bir şey söylüyor. Orada kavga yani kopuyor. Aleyhisselatü vesselam onları şey yapıyor, yatıştırıyor. O meclisten ondan sonra o şekilde uzaklaşıyor. Yani bunlar böyle Müslümanlar arasında Müslümanlarla dalga geçerler, İslami şiarlarla dalga geçerler, fitne fesat sokmaya çalışırlar, emri bil maruf nehyen münker noktasında tam tersini yaparlar. Ve bunlar sürekli tereddüt içerisinde yaşayıp dururlar. Ve bu hal üzere ölürler. Ve bunlar dediğim gibi kafir insanlar aslen. O sebeple de cehennemin en alt mertebesinde olacaklar. Bunlar itikadi münafıklar, ameli münafıklar da kardeşler. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam dört tane sıfat sayıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَرْبَعُنْ مَنْ كُنَّ ف۪ي كَانَ مُنَافِقًا خَالِسًا. Kimde bu dört alamet varsa o halis olarak münafıktır. Yani ameli münafıktır. وَمَنْ كَانَتْ ف۪ي خَسْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ ف۪ي خَسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَى. Kimde de diyor bir haslet varsa onda nifak hasleti var onu terk edene kadar. Nedir onlar? اِذَا اَتُمِنَا خَانْ. Kendisine emanet verildiği zaman o emanete ihanet eder. Sana bir şey teslim edilmişse ve sen ona ihanet edip onu yani yok ediyorsan, zarar veriyorsan, o şekilde geri çeviriyorsan bile bile yani bu nedir? Nifak alametidir. Bunu yapmaman gerekiyor. Emanete riayet etmen lazım. Tabii bu geniş bir kelimedir kardeşler. Emanet. Mesela kadın bir emanettir. Çocuk bir emanettir. Mal bir emanettir. Sana bir görev verildiği zaman bir emanettir. Mesela Beytulman'ın silahı verildi. Beytulman'ın arabası verildi. Beytulman'ın mesela eşyaları verildi. Ve de sana bir görev verildi. Emir oldun, kadı oldun. Velhasıl yani bunlar hepsi emanet. Bu emanetleri yerine getirmemek, bunlarda dürüst olmamak, bunlarda zarar verici şeyler yapmak, ikiyüzlülük yapmak Allah korusun emanete ihanet sayıldığından dolayı nifak alametidir. O yüzden emaneti dediğim gibi geniş düşünmek gerekiyor. Evet, konuştuğu zaman yalan söyler. Münafığın en belirgin alametlerinden çünkü iki yüzlüdür. Yalan konuşur. Yalan çok kötü bir haslettir kardeşler. Müslüman cimri olabilir, Müslüman korkak olabilir diyor Aleyhisselatü Vesselam ama Müslüman yalan söylemez diyor. Yalancı olmaz. O kadar kötü bir haslettir. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ. Söz verdi mi sözünü yerine getirmez. Bir anlaşmaya girdi mi anlaşmayı ne yapar? Bozar, arkadan vurur, ihanet eder. Birine söz veriyor. Tamam yarın geleceğim. Bir hafta sonra paranı vereceğim. Tamam, gelip katılacağım, şu kadar şey yapacağım. Bütün bunları ne yapar? Hepsini ez geçer, bütün bu sözlerini bozar. Sonunda da وَاِذَا خَاسَمَ فَجَرْ ve anlaşmazlığa düştüğü zaman da sınırını aşar. Ya birisiyle bir anlaşmazlığa düştün, ondan 3 alacağın var, bu sefer ona düşmanlık olsun diye 6 tane alırsın. Adam sana 2 tokat vurdu, 2 tokat vurma hakkın var, tutuyor sonuna 5 tokat atıyorsun. Haddini aşıyorsun yani. Adamla biraz tartışmaya giriyorsun, çok ciddi zararlar vermeye başlıyorsun. Bu münafık alametleri, Allah korusun yani. Hani bunu çok yaşıyoruz yani, birisiyle bir anlaşmazlığa bazen düşüyoruz. Bakıyorsunuz acayip bir insan kesiliyor. Böyle çok ciddi zarar verici insan oluyor. Haddini aşıyor, sınırlarını aşıyor. Müslüman böyle değil, Müslüman adildir, Müslüman Allah'tan korkar, sınırları var. Yani karşı tarafa tamam düşmanlık bile yapılsa haddini aşmaz. İşte bu haddini aşma da nedir? Nifak alametlerindendir. Bunlar kısacası kardeşler yani münafıkların genel anlamda hasletleridir. Kötü hasletlerdir. Rabbim bu gibi kötü hasletleri bizden gidersin. Bizde varsa bunları hayra tebdil eylesin. Bizi münafıklardan eylemesin. Gerçek Müslümanlardan eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.